Hazır mısın ben?
Hazırım.
Biraz sorayım.
Orta yaş krizi. Sızdırır. Selamlıyor.
Dediğimde hangi gruptan bahsediyorum? Hemen anlıyorsunuz değil mi? Birkaç ipucu daha vereceğim. Bir dönem boyunca Joff Trico olarak dünya metal tişörtü pazarını elinde tutan grup. Veya black metal'in en büyük rapçisini vokalist olarak almış grup.
MC'si.
MC'si. Ya da gotik black metal'in içine gotiği koyan grup. Ya da black metal'e bir 18. yüzyıl kontu zarafetini getiren grup. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Suffolk'ta bolca cadılık varmış diyorlar Mert. Duydun mu sen? Ha? Suffolklular öyle diyorlar.
Yakmışlar hepsini, kalmamış şimdi.
Bugün Cradle of Filth'ten bahsediyoruz. Biz bu videoyu çektiğimiz zaman, yani herhalde yetiştireceğiz diye umut ediyorum. Konserden önce, Cuma günkü 1 Mart konser öncesine yetiştirmeye çalışacağız. O yüzden istedik ki Mert'in de çok sevdiği, benim de çok sevdiğim Cradle of Filth'ten bahsedelim. Evet, gerçekten ben de Mert de Cradle of Filth'i çok seviyoruz. Aforoz edilecek miyiz? 2024 yılında hala böyle şeylere kızan, sinirlenen var mı? İnan bilmiyorum. Ama ben arkadaşlar Emperor'ı dinlemeye başladığım zamandan da beri eş zamanlı olarak Cradle of Filth'ten her zaman müthiş keyif aldım. İlk defa Cradle of Filth'ten Dusk and Our Embrace'i dinledim. Bana dediler ki şaheser o, onunla başlaman lazım. Hatta gittim, hiç paraya
acımadım.
Paraya acımadım, gittim orijinal aldım. Ben bu albümü açtığımda ta kapağından tutun içindeki,
kapak da efsanedir bu arada.
İçindeki Never Leave Me diyen şeytanın fahişesi. Şeytanın fahişesini falan böyle resmini bile çok sevdim.
Ne dedi? Lilith miydi?
Bu Lilith değil. Lilith.
Lilith değil, değil mi?
Lilith.
Bir ara bütün kızların dikit şeydi Lilith de.
Lilith çünkü apokrif. Evet, aynen öyle. Apokrif İncil'lerde geçen Havva'dan önceki Havva aslında. Öyle yani, Havva'dan önce, Eve'den önce Lilith var diyorlar. Tamam. Ayrı bir hikaye. Ama bugün de biraz ondan bahsedeceğiz tabii ki. Ben bu albümü çok seviyorum. Ama Mert'le birlikte konuşmaya...
Grup fotoğrafları da bu arada çok güzel.
Tabii ki. Tabii ki. Cradle of Filth'i konuşmaya karar verdiğimizde Mert dedi ki... Ben dedim ki Mert, Dusk and Our Embrace'i konuşmayacak mıyız? En iyi albümlerini konuşmayacak mıyız? O da dedi ki Emre, çığır açan albümle başlamak lazım. Principle. İlk albümleri. The Principle of Evil Made Flesh. Ve Mert'e katılıyorum. Cradle of Filth gerçekten çok önemli bir grup. Kendi kanallarını yarattılar ve onların ardından da black metal bir daha düzelmeyecek şekilde değişti. Bir daha eski haline gelmeyecek şekilde değişti black metal. Ben Cradle of Filth'in müziğinde kimleri duyuyorum onlardan başlayayım. Ben Cradle of Filth'in müziğinde Venom'ın mizahını ve hani o İngilizce'deki bir tongue in cheek diye bir laf var ya, ifade var
ya. Belaltı.
Evet. Belaltı seviyedeki böyle avamlığı görüyorum. Ama Venom gibi kötü çalmıyorlar. Öyle bir farkları var. Çok iyi çalıyorlar. Bathory'nin black metal hassasiyetini görüyorum. Kaldı ki Bathory'de ilk başta bir black metal grubu olarak olmadı. Black metal grubu değildi. Quarton Death'le Black arası böyle daha o zamanki bir amorf tarzı metal yapıyorlardı. Cradle of Filth'in ilk çıktığı zamanlarda Cradle of Filth bir death metal grubu olarak çıkıyor. Onlarınki de böyle bir amorfluk içeriyordu.
Bathory'nin ama gerçekten özellikle ilk 3 albümü mesela
Ekstrem metal. Ekstrem dememiz lazım.
Ama yani. Under the Sign of Black Mark'ı mesela şeye koyduğun zaman 93'te Norveç'e koy, yedirirsin. Bu 93 senesinde çıktı çıkar dersin. Evet. O kadar etkili yani. Bütün bu evet. Gruplar üzerinde o kadar etkili. Çünkü hatta özellikle o grupların üzerinde şeyin de etkisi var. Sodom'un ilk dönem yaptığı evet. İşlerini çok iyi. Evet. Abi yani Dead Like Silence Records'u kuruyor değil mi? Yürümünüz.
Evet,
kimin şarkısı? Sodom'un şarkısı evet. Yani.
Ve yani hepimiz biliyoruz ki Norveç'in o ikinci Norveç sahnesindeki evet. Bütün gruplar zaten bunları dinleyerek büyümüşler. Evet. Bir de ben Cradle of Filth'in müziğinde Merciful Fate'i görüyorum. King yani, Diamond'ı görüyorum.
Horror yani, metal.
Evet, onun imajını tabii horror metalde horror rock da dememiz gerekiyor burada. Bir kişiyi daha ismini almamız gerekiyor. Lütfen sen söyle Mert.
Alice Cooper.
Alice Cooper'ın yani tabii ki müziğini değil ama tarzını, imajını Bunlar almışlar. Yani bu
arkadaşlar bayağı benziyor aslında. Sürekli birisi öbürüne devrediyor.
Ya şimdi Black Metalciler onları alıp diyor ki biz bunu biraz daha böyle bir artık bu eğer ekstremlikten bahsedeceksek gerçekten ekstrem olalım diyorlar. Hı. Ama bizim bu İngiliz Suffolklu kardeşlerimiz Denefield ve arkadaşları okey diyorlar. Biz Avrupa'daki dönemdaşlarımızın yaptığı kadar sert olalım. Onların yaptığı şeyleri yapalım.
Müzikal olarak o eskiyi alalım.
Onu alalım ama aynı zamanda biz bir de kendi sevdiğimiz bu İngiliz Hammer korku filmlerinin hissiyatı. Ondan sonra Denefield'in okuduğu bütün o romantik dönem şairlerinin hissiyatını böyle alalım. Birazcık da böyle içine böyle bir Marquis de Sade'ın tarzında böyle sadistik bir seks de koyalım onun içine. Ve bunların yanında bütün bunları yaparken Black Metal'de ve genel olarak metalde eksik olan bir şeyi de baş tacı edelim demişler. O da kadın. Biz de onu da bunun içine katarız demişler. Ve nasıl olmuşsa Mert bu kazanı böyle bu cadı kazanını cadı kazanı karıştıra muhteşem bir kıvam elde etmişler. Ve daha ilk albümden The Principle of Evil Made Flesh'ten son albümlerine kadar hepsi aynı kalitede olmasa da belli bir izlekte gidebilmişler ve bunu korumuşlar. Hele hele lirik olarak sözel temalarında kesinlikle bir tutarlılık var başından sonuna.
Ve bunları yaparken de tabii ki özellikle Nordic Black Metal'in o antisosyal nihilistik tavrından uzaklaşmış oluyor.
Evet,
çünkü
yani
orada birincisi şeyi tanıyorsun. Ben işte evet seks bilmem ne falan filan. Ben gidip Bram Stoker'ın kitabını alabilirim. Ne bileyim işte Francis Ford Coppola'nın Drakula'sını izledim, çok beğendim. Grup fotoğraflarımıza yansıttık falan derken zaten o şeyden uzaklaşmış olursun. O yüzden de hep şeyle suçlanırdı. False
ama evet yani sahte metal, bunlar metalci değil falan diye.
False Black Metal.
Ki bu arada aslında yaptıkları coverlardan falan da
False Black Metal. Yani.
Yaptıkları coverlardan falan da nelerden etkilendiklerini aslında bariz bir şekilde söylüyorlar. Misfits coverlıyorlar mesela. Yani ne tarz bir yani bu gotik, bu korku elementlerini ne tarzda işlettiklerini başından beri söyleyen gayet de kendisiyle de dalga geçebilen bir grup.
Yani şimdi ben oradaki şey tabii, şimdi düşündüğün zaman şimdi Dead de değil mi Transylvanya?
Dead de Transylvanya'ya özenmiş, tamam, sevmiş.
Dead'in Transylvanya'sı ile Denefield'in Transylvanya'sı arasında böyle okyanuslar var yani.
Evet.
Okyanuslar var. Evet. Bir tanesi o direkt olarak o antisosyalliğin, tamam mı? İşte hayata karşı olun, yani komple yaşama karşı oluşun dışa vurulmuyorken öbürü daha böyle estetik tarafıyla, onun güzelliğiyle, hatta onun geleneksel olarak işte literatüre, yani edebiyattaki karşılıkları, işte sinemadaki karşılıkları falan daha böyle elinde patlamış mısırla dediğim gibi izleyebileceğim filmlere mesela olan onları tanıyor yani ben o kadar antisosyal değilim diyor, ben bunları tanıyorum diyor, ben bunun diyor Black Metal estetiğiyle birleştireceğim.
Kaldı ki kendi filmlerinde yaptılar Cradle of Fear diye. Bayağı kötü ama belli bir amaca hizmet eden bir filmde yaptılar yani. Onu da belirtelim.
Evet, evet.
Sözlere ve temalara birazcık daha değineceğim ama ben senden birazcık işitsel olarak grubun müziğine dair bir şeyler söylemeni istiyorum. Ve ilk dediğim gibi bütün diskografisi belli bir işitsel izleyi takip ettiği için aslında grubun yaptıkları şeyde ilk albümden bahsederken bütün kariyerinden de bahsetmiş olacaksın ben. Sana sözü veriyorum.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 95 senesinde bunu işte Metal Shop'tan bu Principle of Evil Made Flesh'i kaset olarak, çekim kaset olarak aldım. Track listi bile yazmamışlardı. Yani yoktu hiçbir şey. Ama ben Doom Metalciydim o zaman. Böyle özellikle işte My Dying Bride, Turn of the Swans'lar falan onları çok severdim. Bunu bana satan arkadaş şey demişti. Bak demişti bu şey ama demişti. Black Metal falan ama çok demişti falan bir jiletlik bir şey bu falan demişti yani. Nasıl yani falan. Allah Allah. Falan.
Bu da mı jiletlik?
Ya bu ne alaka falan. Ya bayağı My Dying Bride'den falan daha böyle hüzünlü şeyler var içinde falan. Allah Allah falan. Aldım dinledim hakikaten. Yok yani hani o zamana kadar duymadığım bir şey. Hani şimdi evet Borzun'un da klavyeli şarkıları falan vardı ama daha böyle yani böyle ortaçağ, folk, medieval veya işte folk ambient diye sonradan öğrendiğim şeyler mesela tanımlandığını öğrenmişler. Bambaşka bir şey çıkıyor karşısında.
Emperor'da
romantik.
Emperor'da da klavye vardı. Duyabildiğimiz kadarıyla In the Night Side Eclipse'de.
Ama senfonik o da.
Evet ve epik bir hissiyatı vardı mesela.
Bambaşka bir. Burada tıpkı Burzum'daki gibi şeyler var. Şarkılar var ama mesela ya Burzum'un albümünü dinliyorsun değil mi? Mesela iki tane şarkı var mesela orada. Ya adamlar her şarkının önüne intro koymuşlar. Bu çok güzel bir şey. Yani harika şeyler. Her şarkının başına koyalım bunlardan. Bir de yetmemiş gibi şarkılarını da içine koyalım. Ben şimdi bu bölüme hazırlanmadan önce şeyi merak ettim. Şimdi 94 çıkışlı bir albüm bu. Lan dedim, kronolojik olarak şimdi şeyi düşünüyorum, tamam klavye kullanan, yani Mayhem'in Death Crash'ın da, yani zaten Beethoven'in falan hep o klavyeli intular falan, onlar var, onları zaten aşinayız, onları söyleyecek bir şey yok. Celtic Frost şey kullandı, orkestra, morkestra, kadın vokal, onların hepsini zaten Into the Pandemonium'da kullandı. Tamam, o da okey. Tekrar geleceğiz Celtic Frost'a bu arada. Mayhem'in Death Crash'ına bakıyorsun, Sylvester Enfant direkt olarak şey parça zaten, elektronik altyapılı böyle ambient parça. Konrad Schnitzler. Onun bestesi direkt olarak onu alıp koyuyorlar oraya falan. Yani bunlar zaten zaten Burzum'un ilk demosunda var. Channeling şarkısı. Direkt yine işte klavye ambient şarkısı 91 senesi. Şimdi bunlara bakıyorum ama Cradle'lar önce Black Metal'in içerisinde klavyeciyi bir kadroda eleman olarak barındıran grup var mı diye ben buna baktım. Çünkü lan tamam. Değil mi? İhsan klavye ekliyor Emperor'a. Bu da aynısını bu.
Kendisi çalıyor. Aynen.
Kendisi çalıyor. Mortis var. Emperor'un eski bassı ayrıldı gitti. Burzum'daki o Medieval Ambient şarkılarından komple albüm yaptı kendini. O da apayrı bir şey. O da okey.
Son 10 yılda o Dungeon Synth ismini aldı bu arada, biliyorsun.
O Dungeon Synth ismini aldı. O da tamam. Ama böyle kadrolu eleman olarak böyle bir adam var. Bunu boş durduramayız yani. Para alıyor eşyalaşık. Bunu da bir çaldırmamız lazım. Tarzı yapan kim var baktığında? Bundan önce var mı? Bu sefer karşıma şey çıktı. Başka isimler, başka tarzlardan isimler çıktı. Örnek vermek gerekirse. İşte mesela Nocturnus. Teknik death metal grubu. Mesela The Key albümünde. Aktif grupta klavyeci var yani.
Şey nasıl değil, bir klavye? Ben Nocturnus dinlemedim. Yani nasıl bir klavye?
Şuraya bir intro. Değil. Adam var. Ahmet grubun elemanı yani orada. Maiden Bright'ta bahsediyoruz. Maiden Bright'ta kapı gibi Martin Powell var. Altıncı adam yani. Onu ne yapıyorsun? Lan çalma falan. Yok, hayır. Çalacak adam grubun elemanı. Ki kaldı ki Martin Powell sonra Cradle'a girdi. Ne kadar manidar
evet. Oldu.
Burada yöredaşlar bunlar. Cradle, hatta işte bu albüm kaydedildi stüdyo, Akademi stüdyosu, My Dark Band'ın efsane albümlerinin falan çıktığı stüdyo. Öyle bağlantılar da var. Baktım Emre böyle. Klavyeyi bu kadar böyle bu şekilde bastıra bastıra müziğin içine hem ayrı ambient, tırnak içinde ambient şarkılar olarak kullanıp hem de normal şarkıların içinde bu şekilde kullanan, bir de üstüne üstlük eleman olarak gruba alan, para veren adama benim bulduğum ilk grup şey, Black Metal için söylüyorum, Cradle of Filth yani.
Öncüler.
Ya bu konuda kesinlikle öncüler.
Kişisel olarak öncüler.
Ve yani gerçekten ilk dinle ben şey demiştim, ben böyle bir şey duymadım. Bunu söylemiştim yani kendi kendime. Hani ne şarkıların içeriğini biliyorum, hani ne kadar satanik, ne kadar değil, onu da bilmiyorum. Hani adamların işte vampirik tarafı falan filan, bilmiyorum onu. Yani tracklist bile yoktu elimde yani. Evet. O introların ayrı şarkı mı yoksa şarkının bir bölümü mü olduğunu bile bilmiyordum. Ama dinlerken söylediğim şey, ben hakikaten böyle bir şey dinlemedim şu ana kadar yani. Öncü oldu ve ondan sonra da düşündüğün zaman bütün o daha sonra işte 90'larda senfonik black metal olarak tanımlanacak olan.
O Dimmborgir'ler falan hep sonra, ardından.
Ya şöyle söyleyeyim. O gruba, tamam mı? Dimmborgir'in de böyle kemalist bir şeyi vardı, klavyesi vardı. Top hat'li bir şeyi vardı, klavyesi vardı, arkada dururdu falan.
İsmini unuttum ben de şimdi.
O adamların kadroda olmasına cesareti veren bana göre Cradle of Filth yani. Oradan geliyor. Evet arkadaşlar. Yani çünkü o zamana kadar bakıyorsun. Yani klavyecisi olan gruplar Bon Jovi, Europe, Final Countdown.
Van Halen Mastin, kullandı. Van Halen kullandı.
Ya Van Halen kullandı bile o bile topa tutuldu. Çünkü
niye?
Ha, çünkü klavye yumuşak, tırnak içinde yumuşak enstrüman. Metal müzikte olmaz. You can't play heavy metal with synthesizers.
Evet.
Ha yok, King Diamond kullanıyor ama mesela o atmosfer katan, mesela böyle bir ufak böyle bir dokunuş olarak mesela kullanıyor. Cradle'daki aslında oradan gelme ama onu böyle Maiden Crypt'ten aldıkları cesaretle, işte Nocturnus'tan aldıkları cesaretle, Sky Crypt'ten aldıkları cesaretle, Sky Crypt'den almak lazım. Bambaşka, mutlaka şey de vardır. Yani Burzum'da böyle bir adam var, bu da böyle adamlar, onu da duymuşlardır mutlaka. Ama onu resmen artık abartarak müziğin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.
Yani bu arada şey söylemek lazım. Burzum'un klavye kullanımı, Euronymous'un şeyinden falan geliyor bunlar Mert.
Tabii öngörülerinden,
Tangerine Dream falan, Krautrock falan seviyorlar bu adamlar. Tabii. Daha ambient anlamda kullanıyorlar. Cradle of Filth gerçekten o kilise klavyeleri gibi.
Abi yani Euronymous Cornut Sinister'dan istiyor evet. O şarkıyı. O adamdan al falan veriyor. 87 senesinden bahsediyoruz. Ötesi yok yani.
Burada Cradle of Filth ama kendi tarzlarını yaratmak bağlamında.
Ya peşinden çok grup geldi. Yani ben üzgünüm bunu söyleyeceğim, onu bir rakip grup olarak falan filan görüyorlardı. Dim Borgir daha sonra o evet, Top Hat'la arkadaşım. Onlar hep daha sonra. İşte Summoning'ler, Limbolic Art'lar, Covenant'lar, hatta İngiltere'de Balsagot'lar falan filan. Hepsi şeyden etkilenmiş olduklarını düşünüyorum ben. Mutlaka mesela Cetricon Emperor'dan gelmiştir. Ona bir şey demiyorum yani. Ama Cradle of Filth'in o cesaret verici tarafı kesinlikle var yani. Aynen. Şimdi albüme gelmeden önce aslında bu adamların 92 tarihli Total Fucking Darkness diye bir demosu var.
Evet.
Daha orada da o kadrolu klavici orada da var bu arada. 92 diyorum bak yani. 94 albüm 94. Orada aslında bu sound'u ilk onların arasında çünkü iki tane demoları var ama bu Principle of Evil Made Flesh ki zaten bütün kariyerlerinin geri kalanında bunun üstüne inşa ettiler aslında bakarsan. Yani kariyerlerindeki diğer her şey Principle of Evil Made Flesh'in içinde var. Hepsinde var. Buradan türettiler sadece. Ama o da onun da kökeni işte Total Fucking Darkness'a dayanıyor. Onun öncesinde işte baktığın zaman Danny Field'ın vokalleri falan biraz da karkas gibi neredeyse. O tip şeyler falan filan var. Daha death metal diyebiliyorsun. Çok eklektik bir albüm. Yani mesela ilk parçayı dinliyorsun. Aradaki en böyle pure black metal şarkısı işte Principle of Evil Made Flesh. Ama sonra şarkılar giderek açılıyor. Evet. Açılıyor. Çok farklı şeyler var.
Tempolar düşüyor bazı şarkılarda.
Tempolar düşüyor.
The Force Whispers My Name'de falan.
Tabii. Yani arada mesela black metal dışından çok fazla doom metal bölümleri var şarkılarda. Ne bileyim Iron Maiden'a benzeyen riffler var mesela. Hatta şöyle söyleyeyim mesela onunla ilgili. Notu almıştım. Bir yere yazmış olmam lazım. Bulacağım.
Iron Maiden olması çok normal Mert çünkü hepsi heavy metal dinleyicisi bu arada. Yani bu ben 2000'li yıllarda Cradle of Filth'in DVD'lerini izlerken şey görüyordum. Boş zamanlarında adamlar hep sadece şey dinliyorlardı. Klasik heavy metal dinliyorlardı. Başka bir şey dinlemiyorlardı.
İşte yani. Crescendo of Passion Bleeding. Orada giren riff tırnak içinde söylüyorum. Iron Maiden bölümü gibi. Hani böyle dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Steve Harris yazmış gibi. İşte Innocent Exile'ın finalindeki kısım gibi falan. Onu andırıyor falan. Klasik heavy metal kökenlerine, New Wave of British heavy metal'e de giden şeyler var. Zaten söyledik, Merciful Fate var. King Diamond, evet. Bunlar zaten var. Evet. Nordic Black Metal'i zaten Bathory'den etkilendiğin zaman otomatikman Nordic Black Metal'i esintili zaten oluyorsun. Bunların haricinde bayağı doom metal diyebileceğimiz bölümler var. Bir de üstüne üstlük Death Candence bölümleri var. O klavyeli bölümlerde falan filan.
O çok inanılmaz.
My Dying Breath içinde söylüyorum bunu.
Evet.
Direkt onlar Dead Candence'den geldi.
Yani bariz bir şekilde bu arada.
Direkt yani.
O çok enteresan.
Buraya bir yere koyarız sample'ı.
Ya pasajları
kendileri karar veriyor.
Pasajları şimdi veriyoruz arkadaşlar. Duydunuz. Benziyorlar mı? Bence benziyorlar. Yani
bayağı yani kullanılan klavyesini. My Dying Bright'ta da bu arada çok fazla.
Çünkü o aralarda yani 80'lerin sonunda falan Dead Can Dance bayağı popüler olmuştu. Bütün dünyada popüler olmuştu.
Ve metalciler çok dinliyordu.
Ve metalcilerin de sevdiği
bir evet. Özellikle Within the Realm of Dying Sun albümü. Kapağına kadar böyle doom metal kapağı gibi bir kapağı var onun çünkü. O albümün özellikle o albümün çok etkili olduğunu ben düşünüyorum yani. Özellikle A bölümünün çok etkili olduğunu düşünüyorum.
Katılıyorum.
B tarafının da tabii çok etkili. O şeye gelecek olursak, albümü böyle en iyi özetleyen şarkı bence Of Mist and Midnight Skies parçası. Epik şarkı, 8 dakika böyle. Böyle dırı dırı falan, o şeyle, kilise orguyla falan açılıyor. Direkt olarak senfonik, senfonik black metal'in başlangıcı olur ama bu bayağı bir hammer horror yani. Burada gittikleri şey gene horror rock
evet.
Veya işte shock rock, shock metal.
Evet.
Direkt daha geleneksel bir tarafa işaret ediyor bu.
Evet.
Bu tip şeyler. Yani orada işte Dracula filminin yeni versiyonunu belki izlemişlerdi ondan etkilenenler bilmiyorum. O kadarını.
Mutlaka.
Ama komple albümde o aradaki o tırnak içinde ambient bölümlerle bütün o parçalar birleştiriliyor. Ve neredeyse baştan sona tek bir parça dinliyormuşsun.
Doğru.
Gibi bir hava oluşuyor.
Doğru.
Bunu da çok iyi yapmışlar. Daha bu albümde bunu başarmışlar yani.
Doğru. İkinci albüme geçtiğimiz zaman mesela Dusk and Her Embrace. Çok daha yetkin bir albüm. İkinci albümde tabii ki klavye kullanımları, tercih ettikleri tınılar çok daha yetkin, çok daha güzel. Ama daha ilk Danny Filth'in vokalinden bahsetmemiz lazım. Danny Filth'in vokali ikinci albümde o demin videomuzun başında yaptığım sesleri gerçekten hepsini bir arada sunabilen bir albüm. Kendine ait başka hiçbir black metal vokalisinde olmayan tiz kendine ait bir şrik, şey var. Shriek'i var. Kendine ait bir Shriek'i var.
Shriek o.
Evet. Şey, o, evet. O tizlikte ben başka bilmiyorum kim yapıyor yani.
Yani ondan önce ben hatırlamıyorum. Çünkü Scream vokal dinirdi onu.
Scream vokal tabii.
Guttural vokal. Guttural veya işte vokal. Scream vokal. Black metalcilerin vokali. Bu adam Shriek diye bağımlı. Çünkü Scream de değil bu.
Değil.
Bu arada şimdi burada birazcık şeyden hani rap lügatından fark edeceğim ama ben şeyde Danny Filth'in vokallerinde özellikle
çok iyi rapçi Danny Filth.
Martin Walkyier, Sabbath, İngiliz thrash grubu Sabbath'ın vokali, daha sonra Skype dediğim vokali, Martin Walkyier'dan etkilendiğini düşünüyorum.
Başka bir rapçi, o da başka bir rapçi.
Şimdi şey değil, nasıl diyeyim, evet işte sesleri, kullanma şekilleri, test şeyleri benzemiyor olabilir. Flow'ları benziyor. Flow tamamen işte şey, lugat, o bahsediyor.
Öyle mi?
Flow. Yani o kelimeleri seçmesi, o işte dört bara bir sürü kelimeyi böyle şey yapması, onları şey yapma, telaffuz etme şekilleri, vurguları falan filan. Ben Martin Walker'dan çok etkilendiğini düşünüyorum.
Danny Filth has flow diye özetleyelim.
Danny
has flow.
Çok farklı böyle konuşma şey vokalleri yapıyor falan filan.
Hepsini yapıyor.
Kadın vokaller var.
Evet.
Ya tek bir adamdan çıktığına inanamayacaksın.
Ben ilk defa dinlediğim zaman grupta başka birisi yapıyor zannetmiştim.
Ben öyle zannetmiştim. Ya çünkü o, ne kadro biliyorum ne bir şey.
Kalın pes vokallerini işte The Forest Whispers My Name falan ya onları başkası yapıyor.
Adam değildir herhalde.
Meğerse hepsini yapıyorlarmış. Ucuza kapatıyorlarmış bütün işi. Abi, çok harika. Evet.
Burada tabii sonrasında şey var. Kadronun dağılması durumu var. Aslında burada bu müziğin şimdi Danny Filth dedik ama burada şeylere de bakmak lazım. Diğer elemanlara da bakmak lazım. Bu albümden sonra çünkü, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Dusk and Embrace'de artık şey yok. Gitaristler yok ve klavyeci yok grupta. Onlar Blood Divine'i kuruyor.
Evet. Şimdi onlar aslında Dusk and Embrace'i yazıyorlar. Evet. Birlikte yazıyorlar. Birlikte kaydediyorlar. Müzik firmasıyla mahkemeye düşüyorlar, uzun davaları oluyor, uzun bir süre boyunca bu sürüyor. Danny, o arada grup dağılıyor. Danny ondan sonra yeni elemanlarıyla birlikte Dusk and Embrace'i bir daha kaydediyor ve yayınlıyor.
Hissedar olmayan.
Seneler sonra o kayıtlar Dusk and Embrace Original Sin olarak yeniden yayınlanıyor. Merak edenler dinleyebilir. Bence keyifli. Yani enteresan. O yani Cradle of Filth'i seviyorsanız o döneminin de ne yaptıklarını görmek açısından enteresan. Original Sin demişken de ilk günah, ona da biraz sonra değineceğiz. Hemen bir böyle bir haberini vereyim.
O adamların da yalnız grubundan ayrıldıktan sonra, yani şimdi albümü dinliyorsun, en öne çıkan 3 adam onlar yani. Ve onlara ayrılıp Blood Divine'ı kurdular.
Darren White'le beraber anlatamadan.
Ahmet Eman'ın eski vokalisi Darren White'le beraber. Hiç benzemeyen bir müzik buna yani.
Öyle.
Farklı. Hiç alakası bile yok.
Mert'e ben şunu sordum bu arada. Mert dedim, gotik metali başlatan nedir dedim. Yani ilk önce zaten gotik metalin tanımını yapmak gerekiyor. O ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Type O Negative de gotik metal deniyor. Bana sorarsanız bu albüm
Paradise bayağı gotik albümü de.
Gotik ona yakıştırır. İlk defa gotik sözcüğünü onlar kullandığı için ona addediliyor ama gotik metal yani işte nedir? Biz goth rock dediğimiz zaman Sisters of Mercy'den bahsediyoruz değil mi? Paradise Lost Sisters of Mercy havalarını çok güzel yedirdi. Onlar yaptı. Ama bana sorarsanız gotik dediğimiz zaman bu da bir gotik metal albümü. O yüzden Mert'e sordum. Mert, gotik metali kim başlattı sence dedim. O çok güzel yine doğru bir yere işaret etti.
Celtic Frost Into the Pandemonium albümüyle başlattı.
Yine Into the Pandemonium'a geldik ve doğru söylüyor yani. Haklısın.
Yani tek bir albümle Celtic Frost resmen içinden böyle bir sürü tarz çıkarttı yani. Acayip çünkü avantgard bir albüm o. Enteresan. Hepsi de oradan çıkıyor. Yani Paradise Lost da oradan çıkıyor. Maidenic Bright da oradan çıkıyor. Anathema da oradan çıkıyor. Yani kim varsa aklına gelecek, onların hepsine cesaret veren albüm o. Bunu işte daha önceden konuştuk, farklı o ağlak, tırnak içinde ağlak vokalleri deneyen. Gene Tom Fisher yani.
Öyle.
Ama Hellhammer'ı da yapan da Tom Fisher yani. Öyle. Çok, ondan sonra Cold Lake'i yapan
trash
da.
Trashvari.
Sonra Cold Lake'le glam metal albümü yapan da tabii Tom Fisher evet. Yani. Ondan da bahsetmek gerekiyor.
Şimdi The Principle of Evil Made Flesh'in 3 tane sıfatını bana söyle. Hangi 3 sıfatla bu albüm tanımlıyorsun ben?
Şimdi ben burada seçtiğim kelimelerden 2 tanesi 90'lı yıllarda böyle Cradle of Filth esintili black metal gruplarının flyerlarında gördüğü sıfatlar. Özellikle onları seçtim. Atmosferik birincisi. Vampirik ikincisi. Üçüncüyü seçtiğim kelime de cesur. Çünkü dediğim gibi o zaman öyle bir durumda bu kadar çok klavyeyi bu şekilde müziğin içine yedirebilecek kadar hani böyle bir cesaret eden grup şey hani dediğim gibi İhsan evet Emperor'da işte o albümde ilk albümde klavyeleri çalıyor falan ama ben grubun elemanıyım falan. Hayır abi burada adam var hayır yani.
Öyle
yani
bu arada
bu direkt cesaret işi.
Bu arada klavyeler çok ön planda değil In The Night Side Eclipse'de. Yani ben bu kadar en sevdiğim en sevdiğim black metal albümlerinden olmasına rağmen çok geri planda duyuluyor. Hı. Buradaki aynı amacı gütmüyor.
Yok.
Benim sıfatlarım ise seninkiyle benzer bir şekilde çığır açıcı, öncü sıfatına benzer bir şekilde pozitif ayrımcı, kadınlara yönelik bir kadını kattığı için albümü. Evet.
Saplantı seviyesinde.
Bir de evet saplantı seviyesinde. Bir de cinsel seksçi dedim ben. Cinsel seks. Yani böyle bir
cinsel seks.
erotizm babında. Yani erotizmi de bunun içine kattığı için ve işte BDSM nasıl olduysa yani bir noktada From the Cradle to the to Enslave EP'si zamanları falan böyle klipleri, mripleri falan bir anda işin içine BDSM'yi de kattılar. Bayağı bir kitlelerini genişlettiler diye düşünüyorum. Yani korku kitlesi, korku severler, black metalciler. Ondan sonra Hegel'den Megel'den şarkı sözleri devşirip hafiften felsefeye de dokunduk kardeşim. Tamam abi, mı?
Malin Mensin dinleyenler dinimi başladı.
Ha yani
ve iyice aforoz edildi.
Ondan sonra BDSM kattık işin içine seksi de getirdik falan. O da var isterseniz o da var bizde. Yani bayağı bir kitleye hitap edebildiler bu sayede. Ben ama bunları altından kalkabildiklerini düşünüyorum ve o yüzden seviyorum. Yani sırf böyle ilk 3-4 albümlerin hatırına özellikle. Çünkü ilk 3-4 albümlerinin kusursuz olduğunu düşünüyorum bu arada Cradle'ın. Kusursuz derken Cruelty and the Beast'in prodüksiyonunu ayrı tutmak lazım. O büyük bir kusur. Neyse. Cradle of Filth'in tınıları değişmiş olabilir. İkinci albümde daha yetkin hale gelmiş olabilir ama ilk albümden son albüme kadar Cradle of Filth'te ortak bazı temalar var. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü grubun asıl özelliğinin de Mert'in işitsel olarak klavyenin kullanımı ama Danny Filth gibi bir şarkı sözü yazarından bahsettiğimiz zaman o lirik temaların tutarlılığından mutlaka bahsetmemiz gerekiyor.
Bu arada çok iyi bir şarkı sözü yazarı.
İnanılmaz bir şarkı sözü.
İmajın altında falan.
İnanılmaz. İnanılmaz.
Bu genelde şey yapılıyor, es geçiliyor. Sanki böyle yani şok ederek insanları veya işte bir imajla falan. Hayır, çok iyi bir şarkı sözü yazarı.
Altında arkadaşlar yani bir gerçekten bir şair yatıyor. Ama o şair de mesela My Dying Bride videosunda Aaron için kullandık. Aaron tarzı değil. Daha çok böyle ben sevdiğim Neil Gaiman tarzı, postmodern. Yani nedir mesela? Tarihteki, mitolojideki isimleri, karakterleri alıp onlarla birlikte yeniden hikayeler yazmış. Her bir şarkıda yeni bir hikaye yazan, albüm başından sonuna onları yedirip oturtup böyle kurgular yaratabilen bir adam. Bu yolda tercih ettiği bazı şeyler var. Şimdi bu Cradle of Filth'ten bahsettiğimiz zaman 18. yüzyılın romantizm akımından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Cradle of Filth bu karanlık romantizm yani dark romanticism denen akımı benimsemiş. Şimdi romantizm daha çok romantizm akımı işte bilimin pozitif bilimlerin çok öne çıktığı, ön planda olduğu bir dönemde şeyi hatırlatıyor sanatçılara. Ya kardeşim her şeyi bilimle açıklayamazsınız. Duygular var bir de diye. Doğanın güzelliği var. Bir kadının güzelliği var. İki insanın arasındaki aşkın duygular var diye bunları ön plana alan bir akımdı. Romantizm edebiyatta ondan sonra müzikte. Karanlık romantizm ise bunlar doğru evet ama biz asıl ön planda olanlar şiddet duygusu, karanlık duygular, insanın içindeki irrasyonel, kötücül duygular da önemlidir diyen bir akım. Edgar Allan Poe bunun öncüsü, Cradle of Filth de bunun yancısı diye böyle bir özetleyeyim size. Grotesk ve gotik estetiğini buralardan çekip alan bir grup. Ve bunun dışında benzer bir izlekte varoluşun karanlık taraflarından bahsettikleri için ister istemez büyü konusuna değinmek zorunda kalıyorlar. Büyüye geliyorlar. Büyüden de bahsederken 20. yüzyılın en büyük büyücüsü Aleister Crowley'den bayağı bir esinlenmişler. Onun Telema dininin bir sürü ritüelini falan böyle sembolizmini falan alıp şarkı sözlerini mısralara patır patır yerleştirmiş.
Abi kel kaldıysan Crowley yaparız seni.
Barker'ın ismini almamız lazım yani. Paganizmden bahsediyor, satanizmden bahsediyor, Wicca kültüründen bahsediyor. Bunları bu tarz bir sürü okült geleneği falan da böyle ezoterizmle birlikte şarkı sözlerine yediren bir şarkı sözü yazarı. Doğaüstü varlıklara atıflar yapıyor. Midian albümünde Lovecraft'a bile değiniyor. Kaçınılmaz
orada,
olarak.
Orada oraya
ki Midian albümü muhteşem bir albüm bu arada.
Martin
Powell'ın ilk albümü. Çok güzel bir albüm. Sound'u biraz zayıf yine. Cruelty albümü gibi. Ama yine güzel bir albüm. Dolayısıyla Poe, Lovecraft, William Blake. Kadından bahsettikleri zaman romantizm, romantik şair Lord Byron. Ondan sonra Yunan ve Roma mitolojilerinden karakterler, isimler falan, bunların hepsine gerçekten yetkin bir şekilde hakim bir şarkı sözü yazarı bunları çok güzel kullanıyor. Ve bunları kullanırken de ortak, her zaman bir ortak teması var. O da kadın. Şimdi eğer karanlık romantizmden bahsediyorsak işte şeytaniden bahsediyoruz demektir. Şeytan da dinlerin dile getirdiği iyiliğin, Tanrı'nın zıttı.
Şimdi ben tam o soruyu soracaktım. Satanizm neresinde? Black Metal grubu bu diye soracaktım.
Satanizm, sana bağlıyorsun şu. Satanizm şey, Cradle of Filth'in müziklerinde çok etkin bir satanizm yok.
Öyle i̇şte ama
çok, yani her zaman
buradan bağlıyorlar işte.
Evet, buradan bağlıyorlar. Onu da şuradan bağlıyorlar. Şimdi
soruyorsun ama kardeş şeytan, ya kadını görmüyor musun?
Evet.
Bunu, kadını görmüyor musun arkadaş?
Şimdi grubun asıl teması aslında original sin, ilk günah. İlk günahı da Black Metalciler, mesela bunu Ulver de bu şekilde işlemiştir. Cradle of Filth de bu şekilde işliyor. İlk günahın aslında kötü bir şey değil, iyi bir şey olduğunu, insanlığın bilim, bilgi, sanat ve asıl bilinç denen şeyin oradan çıktığını söylüyorlar. İlk günahtan önce, o elmayı ilk yemeden önce insan bilinçsizdi. Sadece itaat ediyordu. Ama ne zaman o elmadan, bilgi ağacındaki elmadan yedi, asıl o zaman bilince sahip oldu. Evet, sevap ve günaha tabi oldu ondan sonra, sınava tabi oldu. Ama bizi insan yapan bilincin ilk doğuş anının o olduğunu söyleniyor. Şimdi Cradle of Filth de bu noktada geliyor, diyor ki, kardeşim o elmayı kim yedirdi? O elmayı kadın yedirdi. Dolayısıyla kadın aslında Cradle of Filth'in müziğinde çok üstün bir varlık ve el üstünde tutuluyor. O yüzden her albümde mutlaka kadın karakterlere bir tapınma, kadın karakterlerin yolunda damarlarımızı kesip kanlarımızı akıtma. Hatta Darkly Darkly Venus Aversa albümünde ilk kadın Lilith, yani apokrif İncil'lerde geçen Lilith'i işliyor başından sonra konsept albüm bağlamında.
Ve konu nereden nereye geliyor? Yani müşteri kitlesini geliştiriyor.
Kesinlikle.
Kadınları da çünkü müşteri kitlesine katıyor yani.
Black Metal'deki eksik olan, genel olarak belki de metalde eksik olan bir kitleyi de müziğine bu şekilde çağırabilen bir grup. Ve tabii şimdi bu arada erkek varsa, kadın varsa doğal olarak arzu da giriyor işin içine. Cradle of Filth'in bütün albümlerindeki parçalarda arzudan bahseder. Saplantı seviyesinde arzudan bahseder. Yani Cruelty and the Beast'te Lady Bathory'nin gençlik arzusu, genç kalma arzusu, ki tarihten bir karakter bu arada. A Gothic Romance, Red Roses for the Devil's War parçasında, bu albümde bahsettiği şey, şeytanın fahişesine duyduğu aşk mesela. Sonraki albümlerde de sık sık bu tutkudan bahsediyor Danny Filth. Ve bu esnada da diğer black metal gruplarının aksine toplumsal veya dinsel eleştirisine çok fazla girmiyor. Çok fazla ihtiyacını duymuyor. Genellikle bu albümlerde...
Aslında eleştiriyor.
Eleştiri yok. Aslında öyle de söyleyebiliriz yani. Derdi meselesi
derdi
o değil.
Yok, meselesi yok yani.
Eğer insandan bahsediyorsa şarkılarda, sözlerde, o hikaye babında insanların ikiyüzlülüğüyle, zayıflığıyla ve ne diyeyim, yani gündelik zevklerinin peşindeki bencilliğiyle onları ele alıyor. Zaten elinin tersiyle itiyor. Onun yerine diyor ki kadın zaten muhteşem bir varlık. Yani takdir, ben bu yönünü acayip takdir ediyorum Deni'nin. Yani muhteşem bir şey başardığını düşünüyorum bu arada yani. Barker'dan bahsetmemiz gerekiyor. Nicholas Barker daha ilk albümden sanki 20 yıllık
çok iyi davul ya.
20 yıllık davulcu gibi, yani böyle 20 yıllık black metal davulcusu gibi.
Ve aradan davulcu oldu sonra da yani bu.
Evet.
İnanılmaz bir kart vizit yaptı burada
sonra,
kendisine. Yani.
Sonra Dean Borger'e geçti haklı olarak.
Tabii bir sürü Atros.
Kaşesi yüksektir ya herhalde Black Metal.
Galiba sonradan şey yaptı. Turne menajeri tarzı bir şey olmuş galiba. Yani bıraktım bilmiyorum ama çok
evet.
iyi davulcudur.
Evet, yani. O da doğru. Başka neyi söylememiz lazım gruba dair?
İyi bir iş adamı olduğundan bahsediyoruz.
Yani Danny Filth'in, yani giriş iyi bir iş adamından olduğundan da bahsetmemiz gerekiyor tabii ki. Yani Geoff Tricot diyorum ben. 2000'li yılların başında ben black metal dinlemeye başladığım zamanlarda herkes de Cradle of Filth tişörtü vardı. Herkes Cradle of Filth tişörtü giyerdi. Her yerde. Pazarda Cradle of Filth tişörtle satılıyordu.
Ya şunu söyleyeyim bak, şu görsel estetik var ya işte. Şu Dusken'ın ya öncesinde de tabii Vampire'daki şeyde bahsedebiliriz.
Tabii.
Şu falan ama Hammer Horror değil bu.
Değil.
Oradaki Draco bu değil. Bu Francis Ford Coppola'nın
doğru.
Dracula.
Evet. Aynen öyle.
Ya buradan oradan bir etkileyim var. O da çok manidar. Yanlış hatırlamıyorsam film 92 93 falan filandı ve bayağı büyük başarı sağlamıştı. Oradan bir yürüme de olabilir. Yani kötü bir şey değil. Yürüsün
mutlaka,
tabii ki.
Mutlaka.
Ama o görsel estetiğe şey yapıyor. Demin şu kafayı incelerken benim mesela dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu corpse paint, bizim bildiğimiz anlamda corpse paint değil bu. Bu bayağı ghoul makyajı. Yani hortlak, vampir, gözler böyle kararmış falan. Bu bildiğimiz anlamda corpse paint değil.
Mert, bu Addams Family makyajı.
Gene aynı şey geliyor. Harun metali konusuna geliyor.
Nicholas Barker'ın şu andaki hali Addams Family'deki amca mıydı? Ha? O amcaydı değil mi? O şu anda o değildi zaten birebir yani. Yani o. Yani
en abartılı makyaj da ondan yani. Bak, öbürleri sadece böyle şey gibi neredeyse. Ya sabah akşam fondötenimi silmemişim falan. Hani o şeydi. Kafada bunların hepsi o zaman çok ilericiydi. Aforoz edilecek kadar ilericiydi. Ama bir yandan da çok şeydi. Cesaret şeydi. Çünkü hep şeyle nasıl silersiniz makyajınızı? Ya nasıl işte corpse paint olmaz? Veya nasıl işte sürekli böyle kadın bilmem ne falan. Ama o kadar çok etkili oldular ki ben şeyi hatırlıyorum. 96'dan 97'den Şebek dergisinin falan filan olduğu zamanlarda işte black metal grupları yeni işte Adana'da black grubu çıkmış. Ankara'da şu black metal grubu bilmem ne. Hepsinin klavyesi vardı bak. Hepsinin yani. İkinci gitaristi yoktu grupların. Klavyesi mutlaka vardı.
Mersin Belediye Konseri'nde aydınlıkta çalan arkada klavyeci de var.
Ya resmen bir dönem klavyesiz black grubu düşünülemiyordu yani. Hani mesela ben şeydim, arkadaşımla o zaman şey yapıyordum. Cradle of Filth seven bir arkadaşımla. Darktron şeyi verdim, kaseti verdim adama. Adam dedi ki, bu ne ya dedi. Ne oldu dedim. Abi diyor, Cradle of Filth'la karşılaştırınca bu pastanın yanında ekmek gibi diyor.
Ama ekmek de lazım.
Ben bunu çalışıyorum. Bak kardeşim yanlış anlıyorsun aslında. Oradan geliyor bu daha işte şey falan filan. O dönemler o maalesef şeydi yani.
Çok doğru bir benzetme.
Geriye düşmüştü yani. Hani o daha böyle pure black metal falan. Geriye düşmüştü. Tabii bu da şeydi. Özellikle daha böyle yeraltı piyasasına falan buna böyle bu black metal değil falan filan diyorlardı yani.
2024 yılında arkadaşlar ben kimsenin Cradle of Filth'e karşı bir böyle ayrımcılık yapmasını beklemiyorum, yakıştırmıyorum. Artık böyle bir şey geride zamanında çok ayrımcılık gördüler. Ha diyeceksin Emre ticari başarılarını etkiledi mi? Etkilemedi tabii ki.
Artık 40 yaşındayız yani.
Ya ben hala Dusken'ın Embrace'i keyifle dinliyorum. Cruelty and the Beast'i keyifle dinliyorum. Orijinalin değil. Sonradan remaster edildi. Remix edildi. Onu dinliyorum kesinlikle. Onun dışında 2000'li yıllardaki albümleri evet bir düşüş. Yani Damnation and the Day'den sonra biraz düşüş yaşıyorlar. Yani o Nymphetamine albümü şarkısı en meşhur şarkılar ama yani bana sorarsanız black metal'in Where the Wild Roses Grow'u giderim. Ben Where the Wild Roses Grow dinlerim. Onu dinlememe gerek yok. Ama yalnız arkadaşlar ben özellikle 2021 yılındaki Existence is Futile albümüyle güzel bir dönüş yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu önümüzdeki hafta Cuma günü konserde olacağım diye umut ediyorum.
Yani video yayınlandığı zaman aslında bu hafta olmuş olacak.
Evet yani aslında öyle. Yani bundan 4-5 gün sonra bu konserde inşallah orada da görüşürüz diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı Mert?
Yok yani. Yani çok şey var ama daha yani, bu konuşulur. Yani çok konuşulur. Bence bir yerde bitirmek lazım.
Mert de ben de Cradle of Filth'i çok seviyoruz. Ben Mert'i de çok seviyorum. Ben sizi de çok seviyorum.
Ben Kemalist klavye, black metal klavyecilerini de çok seviyorum.
Sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere.